Taktik sahasının NBA podcast'i Play Against Ball'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fadeaway ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte geride kalan iki haftayı konuşacağız NBA'de. Aslında sezonun iki haftasını beğendiğimiz, beğenmediğimiz oyuncu ve takımları değerlendireceğiz bugün. Çok detaya girmeyeceğiz çünkü çok fazla oyuncu ve takım belirledik. O yüzden detaylı analizi muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren yaparız. Bu hafta biraz üzerinden geçeceğiz diyerek kendisine hoş geldin demek istiyorum.
Hoş bulduk ve şunu yapmak istemiyoruz açıkçası. Yani 7-8'er maç oynadı takımlar. 9 maç oynayan yok sanırım. Hı hı. 7-8 maç oynamışken hani daha %10'u sezonun. Hani gerçekten hala çok küçük bir small sample size'dayız. Hani bir iki hafta daha lazım takımların yapmak istediklerinin neler olduğuna emin olmaya. Hani fikirlerimiz var, performanslar var. Konuşacağımız performansların istikrarlı olması lazım. Hani o yüzden biraz hem şey yapmayalım, sezonun başında büyük büyük konuşarak kendimizi bağlamayalım fikirleri istiyoruz. Hem de lig çok iyi başladı. Yani her gün izlenecek maç var. Yani ben genelde her gece oturup maç izliyorum. Ancak oturmadığım gecelerde de sabah işe girdiğimde YouTube'u açtığımda illa NBA'in paylaştığı o şey clutch time'ların paylaşıyorlar ya. Amazing Ending adıyla mı? Öyle bir atla paylaşıyorlar. Clutch time'ları maçların. Hı-hı. Her gün dün geceden birkaç maçın clutch time'ını görüyoruz. Hani rekabetçi olamayan takım yok ligde. Ligin tepesi işte Denver maç kaybı artık. Bir de 7 maç oldu. Hepsini kazanan takım kalmadı. Memphis bile maçlarını yakın kaybediyor. Hani şu an ligin en kötü durumdaki takımını şey yaparsak. Charlotte en umutsuz konuştuğumuz takımdı. Sezonun Kredi podcastlerinde. Mi? Çok çok iyi şey yapıyor. Çok iyi mücadele ediyor. Ama öte yandan işte herhangi bir gün işte Philadelphia'ya da sıkıntı çıkarıyorlar. Boston son iki maçını kaybetti. Denver'a da sıkıntı çıkarıyorlar. Minnesota'ya kaybetti. Dallas çok iyi başlamıştı. Yani biz hem ligin çok fazla konuşulacak şeyi var. Kısa kısa geçelim. Hem de elimizi bağlamayalım diye böyle bir yöntem düşündük açıkçası.
Peki. Olumlu olarak kimle başlamak istersin abi?
Olumlu olarak kimle başlamak isterim?
Maddelerin içerisinde Alperen var. Dolu dolu anlatacağım diyorum. İstersen bir oradan başlayalım. Sonra diğerlerine geçeriz.
Tamam, başlayalım. Senin arkadan ses geliyor bu arada.
Kapattım.
Tamam. Evli baklı olunca artık.
Yok, arkada sizin maçın şeyi açıktı ya. Geniş özet açıktı.
Okey. Alperen. Şimdi Alperen konusunda şu, ilk önce Houston'la biraz anlatmak lazım. Houston ligin onu ilk 10 savunmasından biri bugün itibariyle. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir başarı. Ime Udoka adına. Hı-hı. Yani zaten Boston'da tarihin en iyi savunma takımını yaratmıştı belki de. Modern tarihin en azından en iyi savunma takımıydı. Golden State'in 2015 takımından sonra. Boston Celtics. Houston'da da hep şeyler çekinmişti gibi o konusunda. Onu konuşmuştuk. Yani Boston'dayken switch savunmaya iman ediyordu. Çok şeydi. ısrarcıydı. Ancak Houston'da savunma şeması switch değil. Level oynuyor Alperen. Level da denemez onu aslında. Yani perdeye kadar çıkıyor ve drop'la savunuyor. Yani topun hani kısa perdeyi nereden geldi, hani perdeyi kovalarken Alperen de onunla beraber, uzunluğuyla beraber takip ediyor kısayı. Hem çok konsantrasyon isteyen bir savunma uzun için, hem de açıkçası ezber bir savunma değil. Ezberlikte hala herkes ezbere switch yapıyor ya ezbere drop yapıyor. Yani böyle komplike savunmalar oynayan takımlar az kaldılar. Houston onlardan birini oynuyor. Alperen'in bu konuda işte en büyük şüphemiz, sene başındaki podcast'te de konuştuğumuz en büyük şüphemiz Alperen'in buna cevabı nasıl olacak? Çünkü Alperen çaylak sezonu çok kötüydü savunma konusunda. Geçen sene biraz topladı gibiydi ama yine çok korkunç maçları vardı. Gerçekten Alperen'in sahada kalamadığı maçlar vardı. Ki Avrupa basketbolu seviyesinde de, yani milli takımlar seviyesinde de öyle maçlar yaşıyordu.
Ancak Mariano Vic'e kaybetti abi, hatırlıyor musun? Deyimin 71 attığı maç mesela. Hani
tabii.
Mariano hiç falan oynadı yani. Alperen'e dayanamadı Steven Silas.
Yani evet, gerçekten de öyle çok maçı oluyordu. Çok denk geliyorduk. Ancak bu sene hem hiç olmadı. Hem kolay olmayan bir şemayı çok doğru oynuyor Alperen. Yani ki yani hücum tarafına geliriz, istatistiklerini konuşuruz Alper'in, ancak Alper'in yapması gereken adımı şu an 7-8 maçlık ölçekte, 2 haftalık ölçekte yapabildiğini görüyoruz. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir haber. Yani Alperen Şengün'ün kesinlikle bir NBA oyuncusu olması müthiş bir haber. Çünkü çok yetenekli. Hı-hı. Kesinlikle bir NBA oyuncusu olduktan sonra 15 yıl oynar Alperen. Yani Boris Diaw'ın ne hallerde NBA'de oynadığını hatırlıyoruz. Tabii Boris Diaw'ın prime'ı Spurs denilir ama mesela Charlotte Bobcats senesinde de Alperen Boris Diaw Charlotte Bobcats takımından, o Bobcats takımından kesilmişti. Yani Spurs'e sezon ortası falan gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yine Spurs'taki kariyeri bittikten sonra bir playoff takımı olan Utah Jazz'da bench'i yönetsin diye kontrat bulmuştu. Paris'e gelmeden önceki sene 2017'de falan. Yani tabii ki Boris Diaw çok özel bir oyuncu ama Alperen de az yetenekli bir oyuncu değil. Boris Diaw kadar oyunu belki öğrenebilir. Boris Diaw prime'ında çok acayip bir atletti ama Alperen de az atlet değil. Hani böyle baktığın zaman Alperen'in gerçek bir NBA oyuncusuna dönüşmüş olması çok hayal kurduran bir şey. Yani en şeyinden bakalım yani. Zaten biz Türkler olarak çok acayip atletik insanlar değiliz. Ama Ersan İlyasova bir yerden sonra NBA oyuncusu olduktan sonra işte ayakları artık bitene kadar, ki Ersan İlyasova'nın kimlik yaşından 3 yaş daha büyük bir insan olduğunu hatırlatarak 37-38 yaşına kadar NBA'de oynamıştı. Ve hep iyi bir şey oyuncusu. Yani Philadelphia'daki senesinde Philadelphia'yı hani yarı contender hale getirmişti Bellinelli ile beraber Ersan. Alperen'in bu şeyi göstermesi, bu gelişimi göstermesi ve ya umuyorum devam ettirir, çok heyecan verici bir şey. Hem lig adına hem bu şey adına, benim üçüncü yıla gelen uzunlar teorisi hakkında. Hani Alperen de üçüncü yılında o patlamayı yapmış olacak eğer başarırsa. Bununla beraber hücumda çok olgun. Zaten iyi bir perdeci olması zaten kısalarını çok şey yapıyor, rahatlatıyor. Bununla beraber Fanfield'in gelmesi yaradı biraz. Çünkü yani en azından posta top indirebilen, posta indiğini fark eden, hani Alperen posta ters seçme var Alperen'e, İndirelim diyebilen bir insan evladının olması iyi takımda. Aynı zamanda Imodoka'yı da hani ilerleyen pot, yani çok uzun konuşmayacağım, çok derin analiz yapmak istemiyorum. Yoksa Houston'ı dün gece de, hani biz şu an podcast'i Perşembe gecesi çekiyoruz. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece çekiyoruz. Hani şimdi dün Lakers'ı yendiler çok büyük bir farkla. Ve maçın ilk 5 dakikasında bu maçın böyle 30 sayıyla falan biteceği kesin gibiydi. Yani o kadar bir enerji, oyun farkı, yoğunluk farkı vardı ki Lakers'la aralarında. Ki insanlar hatta Marjanovic'in yürüyerek attığı smacı görmüşlerdir bugün timeline'larında. Hani Houston'a dair konuşmak istiyorum, izlemeyi de istiyorum. Daha sık izlenecek takımlar listesine aldım Houston Rockets'ı. Onları daha ilerleyen bölümlerde konuşacağım ama önce Alperen'in savunma gelişimine, sonra da Ime Udoka'nın Houston takımına yaptığı dokunuşu, ben ilk iki haftanın konuşulacak şeyleri listesine aldım. O yüzden böyle bir giriş yapmış olalım podcast'e. Sen de var mı konuşmak istediğin olumlu olumsuz şeyler?
Houston kısmında mı?
Yok. Yani geçelim. Çünkü o kadar 10 başlık falan konuşacağız. Bayağı da soru gelmiş. Şimdi sen şey yapalım.
Valla sen Lakers dedin. Ben de çok kısa Lakers'a gireyim o zaman. Lakers olumsuz. Efendim?
Hani gerçekten gireceğin gibi duruyor Lakers'a. Hani öyle bir girdin ki lafa.
Dün gece Dylan Brooks. Yani.
Darvinem. Nanına da mıhına da kardeşim.
Yani. Lakers kısmında şu var abi. Lakers mesela dünkü maçta hiç çalışmamış gibiydi. Yani işte ya çok detaya girmeye gerek yok ama mesela Lakers'ın Houston rakipleri mesela Jalen Green'in çok daha fazla ikili oyun savunmasına iter. Çok daha fazla onun üzerinden gider vesaire. Ya hiç şey görmedik yani. Hiç böyle bir detay işçilik görmedik. Bu sadece tek bu maçla alakalı bir durumda değil. Lakers'ın sezon başından itibaren olduğu yaşadığı sıkıntılardan biri bu bence. Diğer taraftan da özellikle geçen sene bu takımın takastan sonra çok daha iyi gözükmesinin savunmadaki en büyük sebebi Jared Vanderbilt'ti. Jared Vanderbilt'in en büyük artısını çok uzun olmasına rağmen ince ve perdelerden yokmuşçasına savaşabiliyor. Ve şu anda öyle bir oyuncunun eksikliğini hissediyorlar. Yani Torin Prince'i koyuyorlar. Ya sen geldiğinde söylemiştin Torin Prince'in çok kötü bir hamle olduğunu. Ve acaba bakalım kaçıncı maçtan sonra rotasyondan kesileceğini. Yani o rolün altta kalkamıyor. Rolün altta kalkamadığı zaman da bu sefer Lakers'ın diğer savunma zaafları ortaya çıkıyor. Ve o ana plan işlemiyor. D'Angelo Russell'ı sağda tutamıyorlar savunmada. Yani Houston'da onun üzerine gidiyor. İşte Denver'da onun üzerine gidiyor. Muhtemelen bundan kaç hafta sonra oynayacağız bilmiyorum ama OKC oynadığı zaman da onun üzerine girecekler ve şu anda Darvin Ham'in ona bir çözüm bulamadığını görüyoruz. O yüzden Lakers kısmında hani haftaya falan belki daha detaylı ineriz ama hem Darvin Ham'in genel anlamda çok kötü bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Hem de yapılan kadrodaki eklemelerin, yapılan bazı değişikliklerin şu ana kadar da olumsuz yönde etki yaptığını söylemek lazım.
Yani Lakers konusunda şey konuşmak lazım. Hani illa Lakers'ı sık konuşmayı seviyoruz çünkü reytingi var. Hani evet. İlla konuşacağız. Ama şey, ben Austin Reeves'in düşüşü çok korkunç. Çok korkutucu evet. Hatta. Hani Austin Reeves dönemezse Lakers yine yani anlatabiliyor muyum? Yani yine eldeki oyuncular çok azalıyor birden. Hı-hı. Hani orada bir Reeves'in tabii yazında kamptaydı. Hani bir slump yaşıyor olabilir çünkü sonuçta hani geçen sene çaylak değildi Austin Reeves ama aslında geçen sene çaylaktı yani. Bu sene insanlar Austin Reeves'e önlem alarak ilk defa bu sene savunuyorlar Austin Reeves'i. Hani o duvara çarpması biraz normal ama o duvardan kalkması da Lakers için çok mühim, çok kritik. Çok kritik, çok kritik. Hani ben de Austin Reeves'in şeyini bu başlangıca vereceği tepkiyi çok açıkçası şey yapıyorum, bekliyorum. Nasıl olacak, nasıl bitecek o iş?
Tabii tabii. Geçen sene zaten Lakers'ın ucundaki olayı da şeydi. Sen söyle abi adını. Darwin şey, Lakers hep üçüncü oyuncu çıkartıyordu. Yani normal sezonda evet, da playoff'ta da. Şu anda o üçüncü oyuncuyu da çıkarma konusunda problem yaşıyorlar. Onu da söylemek lazım.
Evet, evet, evet.
Sendeyiz.
Abi öyleyse bir şanlı Minnesota Timberwolves diyelim mi?
Diyelim.
Abi Finch hocayı severiz. Hep bizim podcast'in şey hocalarından biridir zaten. Favori hocalarından biridir Finch hoca. Denemekten asla çekinmez. Hı hı. Yaratmaktan asla çekinmez. Ve 2 sene önce ligin en heyecan verici hücumlarından biriyken Minnesota Timberwolves. Playoff yapan takım. Bu sene ligin ilk 7 maçlık tabii ki ölçekte konuşuyorum. Ancak kuşkusuz en iyi savunması olması... Ve bunu da hani battle tested hani sınanmış, savaşta sınanmış demek lazım. Boston ve Denver gibi ligin bence Suns'la beraber en büyük 3 hücum gücüne. Gücünün ikisini yenerek göstermiş olmaları bence ligin en şey başlangıçlarından biri, görkemli başlangıçlarından biri. Bir sezon başı podcast'inde takımın sıkıntı yaşayabileceği alanları düşünmüştük. Ancak takım içinden çok fazla çözüm çıkardı. Öncelikle Kyle Anderson'ın savunması. Yani ben bu podcast'te Kyle Anderson övmeye bıktım ama siz de dinlemekten bıktınız ama hani abi iyi oyuncu oynayacak işte yani. Kyle Anderson bu takımın en çok süre alan 6. oyuncusu. Zaten ilk 5 şeyden geliyor 6. oyuncu Kyle Anderson. Ve bu sürede çok kısıtlı hücum katkısı vermesine rağmen işte %25 ile üçlük atıyor. Çizgiye pek gitmiyor. Ama bir sahada kalacak bir şey buluyor. 4.7 asist, 1.1 top çalma, 1 blok. Müthiş istatistikler. Müthiş istatistikler. Sayı atamayan bir oyuncu için ve Kyle Anderson'ın sahada kaldığı herhangi bir 5'te en azından 3. 4. opsiyon olduğunu hatırlatmak lazım. Bununla beraber takımın savunma şeması iyiden iyiye hani biz hem yani Gober mesela Utah Jazz Gober'i kullanırken tüm savunma şeması penetreleri Gober'in üstüne sürmek yönündeydi. Hı hı. Ancak Minnesota onu yapmıyor. Minnesota delinmiyor. Delinmeyeceğim diyor. Delemezsin beni diyor. Benim delersem de Gober bekliyor diyor. Sen zaten Gober'e göre penetre edeceğin için ben o tarafı alacağım elinden diyor. Yani Gober'in varlığını bir çözümden ziyade bir silaha dönüştürmesi Minnesota'nın savunmayı çok ayrı bir seviyeye çekti. Bununla beraber Jaden McDaniels zaten ligin en önemli kanat savunmacılarından biri ve muhtemelen bu sene first team all defense olacak. Çok büyük ihtimalle. First team all, Allah sakatlık belalık vermesin. Hı-hı. İşte Gobert, Anthony Edwards zaten hep içindeki ateşle oynayan bir oyuncuydu. Bu ateşi çok faul yapıyor. Onu söylemek lazım. Yani maç başına 3.6 bir maç başına özür dilerim. Şey mesela Boston maçında foul problemine girdi. Beşledi erkenden. Yine foul problemine girdiği maçlar oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ama hı-hı, savunmanın topun karşısında kalmayı ve savunmada bir şeyler yapmayı odaklanmış bir şekilde oynuyor. Eskiden şu olurdu Anthony Edwards'da çok. Hani üçlük kaçınca düşerdi. Savunmadan düşerdi. Hani böyle seri yedirirdi takımına o hatalardan ötürü. Ancak hı-hı, bu sene o şey yok. O habitten kurtulmuş, o alışkanlıktan kurtulmuş diyelim. Hani kendini motive edebiliyor savunmaya. Bunun yanında Nickeil Alexander-Walker belki de bu sezonun en şey sürprizlerinden biri, hoş sürprizlerinden biri. Savunmasıyla var oluyor takımın içinde ve Jaden McDaniels iki maç oynamadı. Jaden McDaniels'ın oynamadığı iki maçta ilk beşe Kyle Anderson değil, Nickeil Alexander-Walker girdi. Hı-hı. O da uzun kolları, uzun elleri ve işte aslında yapabilecek olduğu arada orta mesafe yaratıcılığıyla hani hala savunmada çok düşük. Onu şey yapmıyor. Hücumda özür diliyorum. Hücumda çok düşük yaratıcılık konusunda ancak Boston maçı mesela çok kritik oyuncularından biri dedik Alexander Walker. Onun savunmada işin içine katılması ve tabii ki bu takım Nazri'de sahip. O da bir hücum şeyi olarak Kyle Anthony Towns'la arkalı önlü oynadıklarında o şeyi rotasyondaki o rolü sürekli sahada tutabiliyorsun. Hem posta hem dışarıda yaratabilen bir uzun skor tehdidi olarak. Ve bunlar bir araya gelince Minnesota hem hayatta kalabilecek kadar skor üreten hem de savunmada seni hayattan soğutacak bir takım haline geliyor. Bu hani tabii ki Minnesota Anthony Edwards'ın 22 yaş sezonu ne kadar onu götürürse o kadar bir takım olacak. Ve hani yan rol oyuncuların da dünyanın en şey oyuncularının olmadığını söylemek lazım. Yani Jaden McDaniels sınırlı bir oyuncu, Kyle Anderson sınırlı bir oyuncu. İşte Kyle Anthony Towns kariyerinin bu ölçüsünde artık süperstar olmaya çok uzak. Ama bu takım bir her gün saygı duyulması gereken, içeride dışarıda sizi sıkıntıya sokacak bir takım gibi gözüküyor. Öte yandan Minnesota'nın playoff yapması için Minnesota tanking yapmıyor sonuçta. Minnesota'nın playoff yapması için böyle bir takım olması lazım. Normal sezonda her günü işte playoff'taki yarış rakiplerinden işte Sacramento Kings'ten, Golden State Warriors'tan belki New Orleans Pelicans'tan daha yoğun oynaması gerekiyordu. Ve şu an o yola girmişler gibi gözüküyor. Hani sezon içinde nereye doğru gider bu takım? Hani belki Anthony Edwards çok iyi başladı sezona. Belki o düşecek biraz ya da belki Kyle Anthony Towns toplayacak kendini. Hani bu takım iki yönde değişebilir. O değişimler nereye olacak? Ben mesela uyuyamadım. Ben normalde doğudaki maçı izleyip uyuyorum. 3 saat daha uyuyup işe gidiyorum. Ama uyku tutmayan geceler batıdaki maçlarda ilk gözümün aradığı takım kesin Minnesota Timberwolves artık. Yani bu sene içten içe batıda zaten benim doğuda takımım Boston Celtics. Batı'da içten içe bu sene Chris Finch hocanın saflarındayız. Ben o kadar söyleyeyim. Hı hı.
Ya, Wolves konusunda katılıyorum bu arada. Hani kesinlikle. Ve aslında kimliğini bulmuş olması bence çok kıymetli bu takımın. Yani kimliğini de savunmadan devşirmiş olması diyelim. Yani oluşturmuş olması. Bence çok bu takımın keyifli hale getiriyor. Özellikle iç saha maçlarını izlemek aşırı büyük keyif. Yani o bu sezonda öyle olacak belli. Sizin maç inanılmaz iyiydi bu arada.
Çok iyiydi. Yani şu ana kadar sezonun en iyi maçı ama çok iyi maç oynandı ama o da iyi bir maçtı. Hani şu ana kadar iyi bir maçtı.
Çok çok iyi maçtı. Yani size karşı savunmada hem yani Finch'in çözümleri falan da mesela enteresandı. İşte late switch'ler falan bu pick and pop'lara. Ama dediğin gibi Towns'un bir an önce şey olması lazım. Yani bu takım hücumda daha iyi olacak, daha akıcı hale gidecekse yani bu bir şekilde Towns'un 4 numara oynamasına rağmen kanat olarak oynamasına rağmen verimli hale gelmesinden kaynaklı olacak. Çünkü eldeki malzeme de belli.
Ya eldeki malzeme işte asıl sıkıntı eldeki malzemenin belli olması. Eldeki malzeme de mesela Jaden McDaniels'tan böyle bir hücum leap'i bekleyebiliyor olsak, hoş, hani şu ana kadar volümü düşük olsa da iyi yüzdeli üçlük atıyor. Ama işte yani topla ilişkisi iyi bir olan oyuncu olsa Jaden McDaniels, ki lise zamanı öyle gözüküyordu, o olsa oradan bir gelişim gelse bu takımı farklı bir yere götürebilir. Çok farklı bir yere götürebilir hem de. Ama şu an hani Anthony Edwards ve hani gelişim konusunda onu eleyip asmış oyuncular gibidir. İşte Mike Conley zaten, işte Kyle Anderson, Kyle Anthony Town, Nazrid zaten bundan bir tık daha iyi oynayamaz artık. Nazrid zaten potansiyelinde oynuyor. Hani öyle bakınca yani belki hamle yapabilir, ancak işte draft asetleri de Rudy Gobert takasına gittiydi. Hani o yüzden bakacağız, göreceğiz. Ama Minnesota gibi takımların öyle işte sezonun 60 maçı atalım, 20 maç gaza batalım, play-in'den kendimizi içeri atalım takımlarına göre playoff da olmasını, rekabetçi olmasını, normal sezonda bizi eğlendirmesini isteriz tabii ki.
Kesinlikle. Benim olumlu yöne konuşacağım bir şey tabii ki Oklahoma var. OKC iyi başladı. Tabii ki şeyleri var, hani rakiplerin en basitinden düzenli şekilde Oklahoma'nın bazı zaaflarına saldırıyorlar. İşte en basitinden yani geçen maç Atlanta bizim maçta 25 tane hücum rebound aldı. Hani bu takımın chat yokken de en büyük sıkıntısı zaten hani o box out yapabilecek bir uzuna sahip olmasıydı ya da olmamasıydı ya da işte hani kalın kalçalı diyelim, kalın vücutlu insanlara sahip olmamasıydı. Chat bir şeyi çözüyor ama bunu çözmüyor. Çözdüğü şey ne? Çember kurma. Yani Holmgren'in sahadaki varlığı o kadar büyük bir şey ki. Ve sezon ilerledikçe bence daha da net göreceğiz. Hani potaya gitmek OKC'ye karşı daha böyle hani insanların, takımların çekineceği bir durum olacağını düşünüyorum. Chet beklediğimden çok daha iyi hazır geldi sezona. Ben yaz liginde izledikten sonra biraz endişeliydim sezona başlangıcı için. Ama ben hakikaten oldukça iyi başladığını düşünüyorum. Hücumda da iyi bir rol buldu. SGA bir iki maç dışında mesela çok iyi başladı sezonun. Yani geçen sezonki çizgisine devam ediyor gibi gözüküyor. Bir Denver maçı çok kötüydü. Bir Pelicans maçı yine kötüydü. Ama diğer maçlar hani kendi standartını ortaya koydu ki bu sene mesela takımla alakalı şöyle olumlu bir şey söyleyebiliriz. Geçen sezon SGA mesela onun şeyi belli abi. Maça yavaş başlar. Takım arkadaşlarına oynamasına izin verir. Kendisi de maç ilerledikçe ilk çeyreğin sonlarına doğru ve üçüncü çeyrekte genelde ağırlığını koyar. Bu sezon da yine aslında benzer bir şey görüyoruz. Ama geçen sene takım sürekli 15 sayı 20 sayı geriye düşüyordu ve o da maç çevirmeye çalışıyordu ki çeviriyordu da. Hani bir ara ligin en çok 15 sayı üzerinden maç çevirip kazanan takımıydı. Sezon sonunda istatistik değişti mi değişmedi mi hatırlamıyorum. Bu sene öyle bir iniş çıkış çok yok. Bunun temel sebebi de etrafındaki oyuncuların aslında bir oyuncu dışında ciddi şekilde gelişmiş olması. Gelişmeyen isim de aslında hani ya da geçen sezonun da biraz belki altına kalan isim olarak da Josh Giddey'i söyleyebiliriz. Hani olumsuz konuşacaksak bu takımın ilk beşiyle alakalı. Giddey o kadar iyi başlamadı. İyi başlamamasının sebebi aslında biraz da şey. Ona sahada yer bulma konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Hani J-Dub topla daha fazla gelişmeye başladı. Dort inanılmaz şut atıyor. Chet Holmgren hem pick and pop hem pick and roll'de hem close-out'a saldırma konusunda hem kısa devrilme sonrasında pasörlük konusunda bir şeyler sunuyor. Ama Josh Giddey sürekli oyunun boşluklarından faydalanmaya çalışan, işte kat üzerinden sayı bulan, geçişten iki tane turnike atmaya çalışan, mismatch varsa iki pozisyon mismatch üzerinden onun bir push shot'ı var floater bölgesinde ona giden, hani biraz oyunun boşluklarından faydalanmaya çalışan bir oyuncular karşımda çıkıyor ve biraz sanki ona sahada yer bulmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Ki koç da mesela son maçta Giddey'le bitirmedi maçı. Yani maçı sonunda yine hücum savunma şeyinde oyuna soktu. Kenardan topu oyuna sokabilen güvenilir bir el olsun diye. Ama mesela maçı onunla bitirmedi. İşte Casey Wallace'ın sezonu iyi başladığını falan görüyoruz. O yüzden hani Josh Giddey biraz takımdaki yerini nasıl bulacak onu izlemek enteresan olacak. Ama OKC'nin genel anlamda iyi başladığını söyleyebiliriz. 7-1 dahi bile olabilirdi bu takım. Yani Pelicans maçını çok yakın kaybetti. OKC maçı, Golden State maçı ligin şu ana kadar en iyi maçlarından biri. Ki o maçta SGA yoktu. Müthiş bir hücum maçıydı ve çok detaylarla kayboldu. Yani nokta 2 saniyede Curry'nin sayısıyla kaybettin. Yani bir iki tane hakem kararı var. Senin lehine gelsen maçı kazanabilirsin vesaire vesaire. Çok güzel, keyifli ve detaylarda kaybedilen bir maçtı. Hani bu takım pekala şu anda 5-3 değil de 6-2 ya da 7-1 dahi olabilirdi. Bir tek Denver maçında boyumuzun ölçüsünü aldık. Ama onun dışında hani takımın iyi başladığını söylemek gerekiyor ve ben sezon ilerledikçe bu takımın daha da iyi olacağını düşünüyorum bazı yönlerden. Çünkü bu takımı en özel kılan noktalardan biri takımın aslında çok ciddi bir kondisyona sahip olması. Koç da geniş rotasyon kullanıyor ki hani Kenrich Williams bu rotasyonun önemli oyuncularından biri, daha devreye giremedi en basitinden. İşte Jalen Williams uzun olan yeni dahil oluyor rotasyona, sakatlıktan döndü. Ben böyle Ocak gibi, Şubat gibi bu takımın ligin böyle bir şey döneminde hani ligdeki takımların hani baba bize bir şey iki hafta şey izni, All-Star arası izni verilsin döneminde orada daha da şey yapacağını düşünüyorum. Yani daha da kendini yukarı atabileceğine inanıyorum. O yüzden de iyi başlamak önemliydi ve şu anda iyi başladığını söyleyebiliriz yani takımın.
Yani OKC, evet, ben yani batıdaki playoff yarışı çok eğlenceli olacak yani. Çok hani Grizzlies belki de çok erken kopmuş oldu yani. Zaten ona dair bir soru var, onu da konuşacağız ama batı mesela, ben de yine konuşacağım takım yine batıdan benim de.
Hı hı.
Şimdi geçeyim mi hemen?
Geç abi.
Ben burada bir şey olarak hani gerçekten dipnot olarak şey yapacağım. Denver çok iyi başladı sezona.
Hı hı.
Yani Jamal Murray'nin sakatlığından ötürü Jamal Murray bir ay yok. Yani en azından aralığa kadar yok. O yüzden illa bir şey yapacak, zarar görecek bu başlangıç. 8-1'ler şu an. Tek mağlubiyetlerini Minnesota Timberwolves'a karşı aldılar.
Hı hı.
Ama Denver'ın genç bench'inin işin içine katılmasını övmek istiyorum. Christian Brown zaten geçen sene takımın, şampiyon olan takımın rotasyon öncüsüydü. Peyton Watson. Yani biz şunu çok konuşuyorduk hep. Bu takım yok hiç kenardayken pivot işini ne yapacak? Peyton Watson, Zeke Nnaji, ikisi de switch savunmasında ve yardım savunmasında ikisi de aktif uzun, özellikle uzun kanatlı ve pota koruyabilen oyuncular olarak çok farklı bir şey yapıyor. Savunma şeması katıyor takımın içine. Hı-hı. O yüzden bu iki oyuncunun bu rolü almış olması Denver'ın, yani geçen hafta ben şeyi dinlerken, yani ilk 5 maçın ardından Dunker Spot'u dinlerken, Nekias Duncan'la Steve Jones Jr.'ın çektiği, orada şey demişlerdi, Denver yok işsiz dakikaları da kazanıyor. Hani istatistik paylaşmışlardı. Şu an kontrol etmedim ancak o podcast'ten biri yine artıdalar. Yani yine, hı-hı, daha çok maç kazandılar ve muhtemelen istatistik devam ediyor. Yani yok işsiz dakikaları kazanabiliyor olması bu takımın korkunç bir şey. Ve korkunç bir normal sezon galibiyet sayısına götürmesi anlamına gelir takımı. Bu önemli bir şey. Onun yanında bu takımın çaylağı, sanırım çaylak olması lazım. Hani geçen sene ya bazen şey oluyor, bakıyorsun adama çaylak değilmiş, işte bir önceki sene şey olmuş falan. Evet, çaylağı Julian Strother,
hı hı,
topla ilişkisi çok iyi. Skorunu üretebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Daha şimdiden yüzdeleri çok iyi. Hani Denver bu sene olmasa da muhtemelen seneye bench'ten takıma başka bir boyut kazabilecek bir oyuncu kazanmış gibi duruyor. Hani Kevin O'Connor'ın da altını çok çizdiği bir oyuncu Jordan Strother. Hani özellikle sezonun sonuna doğru belki fantasy takımlarına alınabilecek bir oyuncu olacak. Yüzdeleri de iyi yani. Daha 20, ilk kez girmesine rağmen, ilk NBA maçlarını oynamasına rağmen %40 ile 3'lük atıyor. Hem de maç başına 3 denemeyle. Az buz değil. Onun, öyle bir oyuncunun Denver yapısına katılmış olması, yani Austin Reeves de mesela geçen ilk izlediğinde bulmuşlar diyordun, sonra Austin Reeves takıma bambaşka bir boyut kattı. Lakers'ı geçen sene playoff takımı yaptı, konferans finali taşıdı. Hı-hı. Hani Denver'ın da böyle bir değeri eğer geliştirebilirlerse o da ayrı bir katkı olur. Zaten hani bu takımın bench'ini sıkıntılı görüyorsun. Reggie Jackson iyi katkı veriyor. Gerçekten iyi katkı veriyor Reggie Jackson. Ancak Reggie Jackson'ın yanında 4 tane genç oyuncu sayıyorsun. İşte Julian Strother, Peyton Watson, Christian Brown ve Zeke Nnaji. Hepsi 23 yaşından küçük oyuncular. Denver ilk 5 ile beraber ikinci 5'i de birlikte oynayarak geliştirebilirse hem normal sezonunda ile çok rahatlar, hem takımına ayrı bir şema, ayrı bir boyut kazandırmış olur. Ve playoff'da da hem zaten bu takımın birçok oyuncusu içeride gelişmiş oyuncular işte. Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, Reggie Jackson hariç tüm maç. Onun yarattığı kimya ve ezberle beraber de playoff'ta da çok önüne geçer takımların, rakiplerinin. Ve hani geçen sene Denver'ın şampiyon olmasındaki önemli etkenlerden biri Batı playoff'larını uçarak geçmesiydi. Hı hı. Hiç sıkıntı yaşamadan uçarak geçtiler. Hani yine rahat bir Batı şeyi belki de back to back'i şey yapacak, kapısını aralayacak Denver'a. Belki de back to back için çok kritik olacak. Ama hı-hı, genç oyuncularla beraber yok iş dakikaları kazanma işi Denver adına not edilmesi gereken bir trend. Ve hani şu an power ranking'lerde bence ciddi bir şekilde önde gözüküyorlar liderlikte.
Bu şey kısmında, bench'i kısmında tek bir şey ekleyeceğim abi. Ya çok atlet adamlar harbiden. Savunmada inanılmaz böyle bir şey. Ya 5 kişi pota koruyorlar mesela ve her yerden yardım getirdikleri için ve çok uzun atletik, uzun kollar olan adamlar oldukları için de şey yapamıyorsun yani, acayip bir pas kanalını kapatıp o toplu oyuncuyu boğuyorlar. Bir de inanılmaz hücum bir alanı giriyorlar. Mesela bu Najiler falan sürekli hücum bir alanı saldırıp oradan kötü hücum etseler bile kendilerine aslında bir şans, ikinci şans, üçüncü şans sayılarını veriyorlar diyelim ve ben de öyle bir kapatayım Denver'ı. Sen diyecek misin, ben mi geçeyim abi bir yere?
Sen geç.
Hemen bakalım kimi. Abi ben Hawks diyeceğim. Hı-hı. Bence Atlanta ciddi bir basketbol takımı olarak karşımıza çıkıyor. Ben Minnesota falan maçını falan izledim. 22 küsürden döndüler. Çok ciddi karakter koydular ve özellikle Dejounte Murray çok çok iyi bir maç çıkarmıştı. Ben Atlanta'nın bu sezon iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Özellikle bunu playoff şeyden de, preview podcast'inde de konuşmuştuk seninle. Atlanta ile alakalı olumlu olduğumu anlatmıştım. Ben olumlu devam edeceklerini düşünüyorum. Yani özellikle Jalen Johnson enteresan bir oyuncu. Yani Duke'da izlemiştik. O zaman da seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çocuk mesela şeyin getirmediği, John Collins'in getirmediği çok önemli bir özelliği getiriyor abi hücumda. Çocuk pasörlük getiriyor. Ve Atlanta'nın biraz daha topu dolaştırdığını, biraz daha kalite şut bulduğunu görüyorsun oyunlarında, hücumlarında. Bunun temel sebebi bence olmasa bile en azından yani ikinci, üçüncü sebeplerinden biri kesinlikle Jalen Johnson'ın sahadaki varlığı, hani o ekstra pas yapması, iyi şutu daha iyi şuta çevirmesi. Bence şu anda Atlanta ile alakalı hücumun biraz daha kaliteli, biraz daha akışkan hale gelmesindeki temel unsur diye düşünüyorum. Bir de Dejounte çok iyi başladı, onu da söyledim zaten. Dejounte Murray o orta mesafesini tekrar bulmuşa benziyor ve hani onun verilen, karşında verilen pikleri, assetleri de düşününce bu All-Star performansına geri dönmesi tabii ki Atlanta'nın doğuda en azından ilk 6'ya girmesine yol açacaktır. Ben Atlanta'nın ciddiyetini beğeniyorum, öyle diyeyim.
Hı hı. Ben de son olarak Philadelphia 76ers'dan bahsetmek istiyorum. Sonra sorulara geçeriz. Sen de bir tane atarsın, sorulara geçeriz.
Tamam.
Öyle 1 saat 10 dakikaya bağlamış oluruz. İlk önce Philadelphia'nın, yani geçen podcast'te konuğumuz olduğu için böyle derin analizden ziyade biraz daha takım sohbeti yapmıştık. Öncelikle Nick Nurse'un takıma çok ayrı bir karakter getirdiğini söylemek lazım. Mesela Doug Rivers'la beraber Philadelphia ligin en arızalı geçiş savunmalarından biriydi. Hı hı. Yine o konuda sıkıntılar yaşıyorlar zaman zaman. Çünkü hücum etme şekillerinden ötürü, yani pivotun çok efor harcıyor ve çok potaya yakın duruyor. O yüzden geçişte illa eksik kalıyorsun. Özellikle merkez kulvarda. Ama hem şimdi Nick Nurse'un takıma kattığı o şey, disiplin. Hem rotasyonun, özellikle Harden takısından gelen parçalarla rotasyondaki durum. Yani şimdi bakıyorsun ilk 5 Tyrese Maxey, işte Tobias Harris, Joel Embiid, DeAnthony Melton ve Kelly Oubre gibi gözüküyor şu an. Kelly Oubre saçma sapan başladı sezon, ancak illa onu yakalayacak bir yerde. Bench'te Şimdi Bençit'in belki de en büyük sıkıntısı bir handler'ı olmaması. Ama Patrick Beverley, Robert Covington, Marcus Morris hiç oynatmıyor. Ama Nikola Batum, Paul Reed, bunlar da burnu sert oyuncular, çenesi sert oyuncular. Ve mücadeleci, aynı zamanda pozisyon savunmasında da hem bilen hem agresif oyuncular ve çok da elleri kolları da çok uzun. Top pas kanallarını da iyi baskı yapıyorlar. Yani zaten Nick Nurse sürekli rakibin bir şeyde kalmasını, scramble'da kalmasını, rakibi yapıdan çıkarmayı amaçlayan ve buna dair bir savunma kurgusu kuran bir koç. Hani daha çok şeyden ziyade, bir savunma ezberimiz olsundan ziyade savunma ezberini, rakibin ezberini bozmak üzerine kuran bir koç. Ben de bu yüzden çok eleştiririm kendisini. Ancak Philadelphia gibi Embiid'i taşıması gereken bir takımda, Embiid'i diri tutması gereken bir takımda işe yarayabilir. Bu yüzden şu an gün itibariyle doğuda liderler. Dün gece olması lazım. Evet, dün gece Boston Celtics'i yendiler. Hani Nick Nurse bu takımı ileri, çok ileri taşıyacak, çok belli. Aynı zamanda Tyrese Maxey de muhtemelen bu sene All-Star olacak. Yani çok iyi başladı sezona.
MIP adaymış şu anda.
Şu an MIP gibi duruyor. Başka var mı aday önüne koyacağın? Benim yok, gelmedi aklıma.
Şu an gelmedi. Bakmam lazım.
Yani bakmak lazım, düşünmek lazım ama MIP'ye yakın duruyor şu an. All-Star'a da yakın duruyor. Özellikle Philadelphia Doğu'da ilk ikide olursa şeyde, All-Star zamanı geldiğinde zaten muhtemelen ilk üçte olacak. Boston, Milwaukee ve Philadelphia. Bu normal sezonda iyi bir takıma götürecek. Tabii ki playofflar zamanı geldiğinde her zaman konuşacağımız şeyleri konuşacağız. Embiid'in kondisyonu ve Embiid'in ikinci şeyinin, o Embiid'in yarattığı ama kullanamadığı çekim alanından ona kalanlarla ne kadar beslenebileceği. Ama velakin düşündüğümüzde Philadelphia daha ciddi bir basketbol takımı. Bu sene diğer senelere kıyasla ve bunda da koç Nick Nurse'un payını olduğunu söylemek lazım. Yani dün Diamond and One attı sahaya iki pozisyon. Yani Nick Nurse yani. Ve bu takım eline alabileceği bir takım. Hani daha KJ Martin'le, yani takasta aldıkları KJ Martin'le Marcus Morris'i daha hiç kullanmadı ve şunu da söylemek lazım. Harden takasından aldıkları tüm pikler, bu sene tüm pikler diyorum, özür dilerim. Tüm kontratlar bu sene biten kontratlar. Sene sonunda bitecek olan kontratlar. Okay, sanıyorum Tobias Harris'in kontratı da expiring şu an. Geldik mi o seneye nihayet?
Evet.
Hani bu sene. Önümüzdeki yaz işte 45 milyon civarı bir kontrat boşluğu yaratabileceğinden söyleniyor ama bunu Philadelphia gayet şey de yapabilir. Bu yaz için, yani bu trade deadline'da da doldurabilir. Harden takasını aldıkları pikleri bir paket yaparak, hani belki genç oyuncu, değerli bir aset ekleyemeyecekler o takas paketinin içine, ancak en azından cap boşluklarına oyuncu alabilirler. Ve bu da Philadelphia'yı birden hesaplara katabilir. Yani iyi bir başlangıç yapmış olmalar rağmen şu an hala Milwaukee Boston gibi duruyor. Yetenek tabanlarını ve oynadıkları basketbolun tavanını düşündüğümüzde. Ama Philadelphia işler yolunda giderse belki Daryl Morey'i yazın değil, Şubat'ta deadline'da hamle yapmaya ikna edecek ve öyle olursa da çarşı pazar karışabilir. Yani sonuçta Joel Embiid'i ne kadar gömersek gömelim, ligin son MVP'si olduğunu unutmamak lazım.
Katılıyorum abi. Ben de son olarak hemen bir şeye bakacağım. Yanlış olmasın. Vallahi abi ben de ya Memphis eleştireceğim. Yani şeyi söylemek lazım. Şimdi biraz şanssız başladılar. Onu söyleyelim. Yani hem yakın çok maç kaybettiler hem de Denver'la Dallas'ın muhtemelen sezondaki en iyi döneminde karşılaştılar. Çok çok sert rakiplerle oynadıklarını söylemek lazım. Tabii Portland'a da kaybettiler. O da ayrı mevzu da. Ama Memphis'in şu var abi. Memphis çok şuursuz basketbol oynuyor ve aslında hani geçen sene o şuursuzlukta fark yaratan çok özel bir yetenekleri vardı. Yani Ja Morant vardı ama diğer taraftan da o takıma sakinlik getiren, o takıma bir zeka getiren, doğru karar verdiren, doğru şutlara yönelten isimler vardı. Bunlar geçen sene Tyus Jones vardı. Ondan yükselenlerde Tyus Jones'un yanında Kyle Anderson ve D'Anthony Melton gibi isimler vardı. Ki Steven Adams'ı da kaybettiler. Hani Adams'ın kaybı çok büyük bir handikap. Hem savunmada, hem reboundlarda, hem hücumda o pas trafiğine katkı olsun, hem perde kalitesiyle Bane'e işte Smart'a yaratacağı boşlukta alanlarla birlikte olsun diyelim. Şu anda Memphis çok şey gözüküyor. Yani çok bir panik halinde gözüküyor. Yani ve oyuna sakinlik getiren oyuncuları da yok. Bu bağlamda hani Memphis'in haftaya falan belki Memphis'e yine konuşuruz ama Memphis'in şu anda bir sakinliğe, bir oyuna akıl kaçacak oyuncuya ihtiyacı var. O oyuncu da pek yok gibi duruyor. Hani oradan nasıl çıkacaklar onu çok merak ediyorum.
Açıkçası. O iki oyuncu nerede biliyor musun? Oyuna sakinlik katacak oyuncusu Memphis'in.
Bir tanesi Minnesota.
Biri Washington'da, diğeri Minnesota'da.
Evet. Evet.
Yani. Böyle olacağı çok belliydi bu işin. Bu boka saracağı çok belliydi bu işin.
Hı hı.
Açıkçası. Evet. Yani o yüzden diyecek bir şey yok Memphis'e. Çok ufak bir ekleme yapacağım iyilere. Sonra sorulara geçelim. Dallas çok iyi başladı. Lively. Umarım Lively diye okunuyordur bu çocuğun ismi.
Evet,
Lively.
Lively.
Bir çaylak uzundan neredeyse hiç görmediğimiz bir performans gösteriyor. Yani bir çaylak rol oyuncusu uzundan. Öte yandan Grant Williams tüm beklentileri aştı ve Grant Williams'ı olması gerektiği gibi kullanıyor Jason Kidd. Hani bir kampta, özellikle Abu Dhabi kampında 3 numara oynatmalar falan başlamıştı. Şu an çok doğru kullanıyor. Yani Derrick Jones Jr. dünyaya geri dönecek. Hı-hı. İşte Grant Williams'ın şutlar biraz düşecek. İşte biraz çaylak duvarı gelecek Derrick Lively'ye. İlla bu takım sezon içinde ufak türbülanslar yaşayacak. Ama Dallas'ın beklentilerin önünde başladığını ve ilk altı takımdan biri olduğunu Batı'da. Yani şu an sene başı hep şey gözüyle bakıyorduk, yani play-in gözüyle bakıyorduk. Ancak Kyrie'nin rolünü kabul etmesi de çok olumlu. Doncic de iyi başladı sezonu. İyi girdi zaten. İki maçı kendi başına aldı. Yani saçma sapan iki maçla başladı sezona. Muhtemelen kariyerini bitirdiğinde lig tarihinin en korkutucu, en büyük clutch oyuncusu olarak bitirecek. Çünkü adam her sayıyı atıyor, her istediğini de atıyor ve çok sakin her zaman. O yüzden Dallas tehdit. Yani herkese buradan uyarım. Dallas Batı'da bir tehdit böyle giderse. Tabii ki işte Doncic ve Kyrie'nin dışındaki yetenek onları bir yerde yakalayacak ama iyi yolda olduğunu da söylemek lazım Dallas Mavericks'in.
Ben de Mavericks'e sadece koça bir olumlu bir şey söylemek istiyorum. Kit hücumda birçok şeyi tatlandırarak yapıyor abi. Yani o üçüncü oyuncu piken böyle sokuyor. İşte handoff'un önce bir perde aldırıyor. Hani sürekli Doncic'in oynayacağı aksiyonları, Kyrie'nin oynayacağı aksiyonları dümdüz piken rol oynatmak yerine onlara işte üçüncü oyuncuyu sokarak, onları farklı yerlerde topla buluşturarak daha hani böyle hızlanarak, ivmelenerek oynamasına yol açıyor ve ben bu bağlamda şey yaptığını düşünüyorum. Yani koçun o takımı bu işlere de, küçük işlere ikna etmiş olması, o oyuncuların da motive olması bence bu bahsettiğin bireysel performansların yanında da çok kıymetli oldu sezon başlangıcında.
Hı-hı.
Geçiyorum.
Sorular.
Sorular. İlk sorumuz. Tolga'nın Shaedon Sharpe tahmini kaç sezona MVP olur?
Var mı senin bir fikrin?
Yok be abi.
İyi başladı Shaedon Sharpe. Portland'ımız iyi olsun hoca. Shaedon Sharpe de iyi gözüküyor. Hani geçen sene bu çocuk sadece yukarı zıplayabiliyor ya. Başka ne gördü? Onun ötesine geçti. Ama hani hem Marcus Smart beni andı. Hem Rob Williams'ın hem Anthony Simons'ın değil mi? Hı-hı. Sezon sakatlıkları, ki işte Rob Williams'ınki çok üzücü artık. Yani Rob Williams belli ki artık iflah olmayacak. Öte yandan Scoot Henderson'ın başlangıcı, korkunç başlangıcı. Hı-hı. Hani öyle bakınca biraz evet Shaedon Sharpe olumlu gözüküyor ama Portland adına biraz o iki takastan sonra oluşan o ulan çok iyi yaptılar sanki işi biraz yere oturdu gibi şu an. Hani daha ayakları yere basıyor gibi duruyor şu an beklentiler.
Ya bir de orada şey, yani Portland detaylı konuşmuyoruz da ya bu takımın Aiton, bu takım Aiton hücumunu kullanmayacaksa Aiton'un sahada ne işi var abi? Yani bu adam alçak posta topla buluşmayacaksa niye oynuyor ki Aiton? Ne gerek var?
Ya evet haklısın. Yani haklısın.
O da koça bakıyor abi işte.
Yani. Evet abi yani bu takımın Chance Billups'tan hızlıca kurtulması lazım.
Kemba Walker. Selamlar sevgiler. Evet. Aleykümselam.
Aleykümselam.
Timberwolves'un saçmalık seviyesindeki savunması üzerinden Edwards'ın Tatum'un mother edişi hakkında bir iki kelam edebilir misiniz? Bir de Spurs kadrosundan tam benim gibi bir guard lazım gibi duruyor. Siz ne dersiniz?
Şimdi öncelikle Timberwolves'u konuştuk.
Evet.
Öte yandan ben bu podcast'i hani insanlarla sohbetim olsundan başka bir amaçla çekmiyorum. Hani şöyle sorarsam Fed belki sinirlenir. Hani 26 yaşındayım ben. Hani Şubat'ta 27 olacağım. Hani gerçekten babamın da hayrına çekmiyorum podcast'i. O yüzden yani hoş değil. Onu söyleyelim. Hani malum dönem pozisyonda faul. Yani faul. Edwards hiçbir noktada topa değmiyor ve yerdeyken topa değmeden atlaması da faul. Hani ilk önce onu şey yapalım. Spurs kadrosunda Kemba Walker gibi bir guard. Spurs'e daha şey bir guard. Nasıl gideyim? Darren Williams gibi diyeceğim de diyemiyorum. Hani tabii ki handler olsun ama daha fizikli ve orta mesafe operatörü. Üçlü tehdit operatörü bir guard gerekiyor. Hani Kemba gerçekten kötü takımı taşıyacak takım şey guard olarak duruyordu. Ancak o kadar volümle oynayan, volümle skoruna giden bir oyuncuya gerek yok. Daha hani takıma zaaf eklemeyecek ama sorun çözecek tarzda Cemal bir Murray. Guard'a ihtiyacı var. Efendim?
Jamal Murray tarzı mı?
Yani Jamal Murray de olabilir tabii ki olabilir. Jamal Murray evet. Jamal Murray'nin geldiği son. Ama Jamal Murray'i yok içten uzaklaştırsak karar vericiliği olumlu noktada kalır mı? Benim hep Jamal Murray'e dair soru işaretim o ancak Jokic'le beraber oynadığı için hiç sınanmayacak. Ama olabilir evet. Şu anki gördüğümüz Jamal Murray olabilir.
Geçiyorum. Lemicky James. Jaylen Brown'un mental olarak çökmesiyle mi alakalı bu düşüş sizce? Supermax almasını geçtim. Sağda doğru kararlı tek an yok. Eskiden kötü şut setse de topu potaya sokabiliyordu ve potaya gidiyordu en azından. Drew'un hücumda tamamıyla topsuz kullanılması doğru mu? Mazzulla ve yeni koç ekibinde bu malzemeyle bu kadar kötü savunma kurguları çıkması playofflarda baş ağrıtmaz mı? Bu şey kısmı abi. Uzun bir Celtic sorusu bu.
Mazzulla'nın savunma şemaları kötü değil bence. Yani işte ya bakalım kaç sayı yedi bu takım. Yani şimdi açıp bakacağım. Şimdi dün 106 sayı yedi. Hani Embiid'le Maxi'nin iyi oynadığı, tırnak içinde iyi oynadığı maçta 106 sayı yedi. Bakıyorum 114 yemiş Nets'ten. Timberwolves'tan uzatmada 114 yemiş. Wizards'tan 107 yemiş. Heat'ten 111 yemiş. Knicks'ten 104 yemiş. Wizards'tan 107 yemiş. Pacers'tan 104 yemiş. Yani bu takımın kötü savunma yapmıyor. Öte yandan ben Porzingis'li savunma şeması beklediğimden de iyi. Bence hani Porzingis'i iyi bile saklıyor Celtics. Savunmada. Mesela dün Max çok iyi oynadı diyorsun. 27 sayı, 27 şutta 25 sayı atmış Max. Hani öyle çıldırmamış yani. İlk önce oradan başladım. Jaylen Brown'un mental çökmesiyle mi alakalı bir şey? Biraz öyle gibi geliyor. Böyle biraz daha özgüvensiz gibi geliyor. Hani ama sahada öyle görüyor. Yani belki sezona şey girmiştir. Yani belki çok fizik yükleme yaptı. Belki hani biraz böyle bir işte 500 gram 600 gram kaybetmesi falan gerekiyordur. Hani normal sezonda şey. Hani oyuncular bunları ayarlıyorlar. Ancak iyi başlamadığını da söylemek lazım. Yani bir maç hariç hangi maç olduğunu da hatırlayamayacağım. Belki Nets maçı hariç iyi maçı olduğunu söylemek güç. Ve evet yani potaya gitmek konusunda daha az agresif. Onun çözülmesi gerekiyor ama mesela dün de az daha takım geri dönüyordu işte. İşte 15 sayıdan 3'e indi fark. Porzingis boşluk kaçırdı. Sonra Embiid'in ayağı dışarıdayken çalmadılar nedense o şeyi. Topu basına vermediler. Hani orada çok kritik 2-3'lük attı. Hani bir noktada dönecek. Jaylen Brown şu oyuncu değil. Bir noktada dönecek ama ben mental olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu mental olmadığına dair bir veri yok elimde. 15 maça bağlar bu slump. O zaman bakarız, kasetleri izleriz.
Bir bununla de... konusunda da sadece bir şey ekleyeceğim. Boston şu anda zaten liginin en iyi 3. savunması. Yani hani
yani
small sample size farkındayım da.
İyi olmadı. Yine yani. Ve şey değil yani. O kadar da hani mesela Sixers iyi bir hücum takımı abi. 106'da tuttu. Ve uzun süre iyi savunmalar yaptı. Yani hı-hı. Kötü yani Heat de fena bir takım değil. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Jrue'nun hücumda tamamıyla top tutuyor. Jrue aslında bayağı oynuyor topla. Yani Jrue az oynamıyor topla. Jrue kendine de yaratıyor. Ama tabii ki Jrue'nun daha bir ay önce takıma katıldığında söylemek lazım. Jrue hakkında şey diyebiliriz. Yani dün basit hatalar yaptı. Tim Ross maçında da basit hatalar yaptı ki Jrue Holiday'in hakkında hep bir böyle işte point guard işte şeyi var değil aslında. Ben onu da söyledim. Tweet de atmış olmam lazım yani. Ya da podcast'te de söylemiş olmam. Öyle bir oyuncu değil.
Hı hı.
Hani bu şeyleri yapacak, hataları yapacak ama ben özellikle mesela şey maçını düşündüğümde, Miami maçını düşündüğümde Jrue Holiday'in topsuz şekilde, yani passız şekilde potaya gidebilmesi çok kritikti o maçta. Hani topsuz oynuyor Jrue Holiday gibi bir şeyi ben tespit edemedim diyeyim. Hani Jalen Brown konusunda mental bence Jrue Holiday konusunda Jrue Holiday ve Mazzulla savunma şemasına katılmıyorum. Aslında şu anki sorunu şu. Bazı madem Boston konuştuk. hemen bunu bitireyim. Boston şu an konuşuyor. Bench'ten hiç dakika kazanamıyor Celtics.
Hı hı.
Ve öyle olunca işte ilk 5 çok potansiyelli ve ilk 5 genelde kazanıyor dakikalarını. Ama bench birden kaybediyor. Ve mesela 2 tane maçı kopardı tamamen. Ama onun harici tüm maçlar ortada geçti. Ve ortada geçen maçların iyi takımsan 5'ini kazanırsın ama 2 tanesini kaybedersin. Yani hı-hı. Geçen seneki playoff'a dair demiştim. Yani her maç kazanman gereken maçı oynuyorsan her maç illa bir tanesini kaybediyorsun. Yani Tim Rewalt maçı aslında o maçtı. Yani her maç yakın oluyor. İşte Nets maçı yakın geçti. Knicks maçı yakın geçti. Heat maçına yani, Tim Rewalt o da kaybediyorsun artık.
Hı-hı.
Hani Boston'ın bench'ten Sema Azuradi sezona döndü ama Al Horford hiç üçlük atamıyor. Peyton Pritchard hiç yok. Peyton Pritchard 8 maç oynandı. Peyton Pritchard 4 tane 0 sayısı var.
Hı-hı.
Ve yani, bu adam şey de değil. Böyle, savunmada şey de değil. Etkili bir oyuncu da değil. Hani o yüzden Boston rakibi domine edemiyor ve istikrarlı bir iyi oyunu sürdüremiyor maç boyu. O yüzden sürekli yeniden tempo yakalaması, yeniden bir rüzgarı arkasına alması gerekiyor maç içinde. Yeniden momentum yakalaması gerekiyor ve bu da öyle kolay generate edilebilecek bir şey değil. Boston'ın bench'ten dakika kazanması lazım. Hani ya Peyton Pritchard dönecek sezona ya da işte belki Peyton Pritchard yerine Svi Mykhailiuk deneyecek. Belki Danilo Banton deneyecek. Belki işte Derek White rol değil. Hep sahada tutacak ancak uzun rotasyonundan işte Lamar Stevens'ı atacak içeri ya da ne bileyim. Yani anladın. Yani bir şeyler evet. Denemesi lazım ya da çıkacak ya da hani gidecek ekleme yapacak erkenden bench'e. Yani öyle bir durum tespit ediyorum. Ben Boston'a dair diğer sorusuna geçelim Lemiki abinin.
Wemby'nin prospekt olarak LeBron'la anılması aklınıza yatıyor mu? Bence skill setinden dolayı Prime'ın da NBA'nin en iyi oyuncusu bile olması şüpheli demiş.
Anılıyor ve Wembanyama 4. mü 5. mi maçında 39 sayı attı yani. Wembanyama şu an kariyer Prime'ın da NBA'nin en iyi oyuncusu olamaz demek en azından 18 yaşındaki bir çocuğa haksızlık olur diyelim. Yani
hı hı.
Heyecan verici bir prospekt. 7-6 iki topu bir aynı anda sektiriyor. Yani heyecan verici. İnsanlar heyecan duyuyorlar. Yani ben Blake Griffin'in LeBron James'le karşılaştırıldığını dinledim zamanında. Hani insanların duyduğu heyecanı materyalize etmesi bilmiyorum. Herkes doğru tespit yapmak zorunda değil. Wembanyama NBA'de herhangi bir gün NBA'nin oyuncusu olmasa da tüh deriz. Yani tüh diyebilmek lazım bence.
Tüh ya.
Tüh ya olmadı ya deriz yani.
Ulan Spurs Generational Talent seçemedi ya.
Ya hey ya. Hep de seçerdi.
Elmir Gideon sen. Sixers gerçekten çok iyi savunma takımı mı oldu yoksa Celtics mi kötü?
Ya Celtics kötü 3 sayıyla bitti maç. Yani. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, hani dünkü maça dair bir tespit yapacak olsak, maç ortada gitti. Embiid oyunu, yani potaya, ikinci yarı potayı kapadı Embiid. Bunu biraz sertlikle de yaptığını söylemek lazım. Yani abi 3-4 pozisyon var Porzingis'le eşleştiği. Çok belli sert oynamaya çalıştı. Yani çok belli Porzingis olduğu için sert oynamaya çalıştı. Özellikle bir pozisyon var abi. Yerdeki top Porzingis'in ayağına atlıyor. Yani Allah belanı versin senin. Yani ya umarım sakatlıktan biter kariyerin Embiid. Yani bu kadar bile isteye oyuncu sakatlamaya çalışan. Yani başka oyuncu da yok NBA'de yani. Her böyle maç bir tane yapıyor. O yüzden de işte dün şey beraber maçı izleyelim mi yazdılar Discord'a. Dedim yani abi ben küfrediyorum NBA'de izlenmiş, izleyemiyorum diye. İkinci yarı iyice kapadı potayı Embiid. O yüzden Boston çok şutlara kaldı. Bence işte kabul edilemez bir şeydi ama şöyle bir yanılgı var sanki. Şey geldiğinde böyle 5 dakika kala fark 7 sayı oldu. Mola aldı Celtics. Jrue Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford'la döndü. Abi şimdi Al Horford çok kötü başladı sezonun üçlükte. Embiid iyice oturdu. Hani Porzingis'in sahada olması, Porzingis şütör olduğu için bize dışı açmıyor. Porzingis şütör olduğu için bize içi açıyor. Ki hakeza fark 15 olunca artık Embiid'i ne kadar iyi savunmamızın bir anlamı kalmadı. Porzingis alındı. Porzingis pot etrafında da bitirdi. Üçlük de attı. Porzingis olduğu için Jalen Brown daha rahat bir alanda üçlük buldu. Hani öyle indi fark birden aşağı. Hani o karar çok kötü bir karardı. Yanlış bir fikirdi. Yanlış bir karardı yani. Ben nerede Porzingis dedim ama hak da vermek lazım. Porzingis Embiid'e karşı temas bile üretemedi. Yani full hani Porzingis'li ilk 5 sahada olduğu zaman full Jrue Holiday tutuyordu Joel Embiid'i. O yüzden hani dünkü maç çok mu iyi devam? Biz Celtics mi çok kötü? Celtics ne bileyim işte Jason Tatum 14 şut attı dün. Jason Tatum 14 şut atmamalı herhangi bir maçta. Hani belki de Jason Tatum biraz daha agresif olabilse rahat galibiyet alacağı. Bu arada ya Philadelphia'da iyi bir takım ve her sene deplasmanda Philadelphia'ya bir maç kaybediyorsun ya. Hangi 4 maç oynuyoruz her sene Philadelphia'yla. Önemli olan Philadelphia konusunda bu takım, iki takım Kasım'da 2 kere daha oynayacaklar yanılmıyorsam. Hem önümüzdeki hafta hem sonraki hafta 2 maç daha var. Boston'la Sixers arasında o maçlara bakmak lazım. Hani o maçlardan ne ders alındı? Takım nereye gidiyor? Onlara bakmak lazım. Hani Sixers çok iyi defans takımı mı oldu yoksa Celtics mi çok kötü sorusunu bence önümüzdeki haftaki Sixers Celtics maçından sonra değerlendirelim.
Kubilay Teke. Memphis'in playoff adaylarının ıskartaya çıktığını düşünürsek aşağıdaki takım olan hangisi batı playoffları için dışarıda kalır? Golden State, Timberwolves, Clippers, Mavs demiş. Parantez içinde Nuggets, Suns, Thunder, Pelicans, Kings, Lakers kesin almıştım ben sezon başı. Sizin batı playoff 8'iniz kimler olur?
Yani bence içerideki iki takımın yani Pelicans'la Thunder daha yakın gibi duruyor bence dışarıya.
Bence Minnesota bu savunmayla devam edebilir. Bu savunma onların üstüne tutar gibi geliyor bana.
Yani Clippers illa bir şekilde atar kendini bence.
Ya onlar da bilmiyorum konuşacağız ama yani.
Aynen konuşacağız. Harden'ı bir izlemek lazım.
Yani çok yaşlı gözüktüler Harden'la iki maçta da.
Harden'ın Miles Bridges'ten yediği, Mikael Bridges'ten yediği blok. Gördün yani, mü o pozisyonu?
O pozisyon maçı izlemedim. Ya kısmen izledim. O pozisyonu izlemedim ama yani Knicks maçı da olsun o maçta olsun çok yaşlı gözüktüler yani. O nasıl çözecekler bilmiyorum artık.
Yani belki Clippers olmayabilir.
Kings
ama işte,
olmayabilir bu arada. Fox'un sakatlığı.
Evet. Ama bakalım ya daha bakalım abi. Daha böyle 8 takım falan dizmek için daha 15 maç olsun bari ya.
Haftaya. 2 hafta sonra.
Haftaya. Her şeyi hafta 2 bölüme çakalım. Haftaya da dinlensin.
Red Vidigal sormuş. Warriors geçen yıla göre daha dengeli. Bu yıl ne düşünüyorsunuz? Demiş.
Dengeli derken geçen senenin ne hangi konuda dengesizdi? Rotasyon konusunda mı?
Yani herhalde onu soruyor. Yani onu söylüyor.
Yani evet çünkü rotasyona veteran oyuncu eklediler. Yani bunu konuşmuştuk zaten. Daha Trade Season podcast'inde.
Wiggins sağlıklı. Geçen sene.
Efendim?
Wiggins sağlıklı. Geçen sezonun ikinci yarısında hiç yoktu.
Geçen sene yoktu yani, ortadan kayboldu.
Şaric iyi katkı yaptı. Chris Paul ne olursa olsun bu takıma bir top kaybetmeme şeyi getiriyor. Vesaire vesaire.
Hı hı.
Ama ben Warriors'ın göründüğü kadar iyi olduğunu da düşünmüyorum. Bana. Onu şey yaparız. Warriors dosyasının eline boyunu açtığımızda konuşuruz. Çok da yakın maç kazandılar. Onu da unutmamak lazım. Cemal sormuş. Minnesota'nın bu iyi performansı sizce böyle devam eder mi?
Umuyorum.
Ben savunmasının düşmesi için bir sebep göremiyorum.
Umuyorum ben de.
Oğuz Üregen sormuş. İyi yayınlar hocalarım. Sizin yolculuğunu en özel gördüğünüz oyuncular kimler? Örnek, Curry'e koleji giderken yapılan body shaming, Yannis'in mülteci kampından buralara gelmesi ya da yok için jockey olamayacak tosunluğu sayesinde böylesi yıldıza dönüşmesi gibi.
Bir daha sorar mısın?
Yolculuğunu en özel gördüğünüz oyuncular kimler?
Of. Embiid olabilir abi. Embiid 17 yaşına kadar Afrika'nın bir köyünde oynayan, basketboldan habersiz bir insan.
Hı hı.
16-17 yaşına kadar. MVP oluyor oradan. Bir de öyle düz oyuncu olmuyor.
Hı hı.
Yannis tabii ki. Yani çok mülteci bir ailenin bir çocuğu olarak.
Hı hı.
Zaten böyle hikayeler hep böyle ya Afrikalılık ya mültecilikten türüyor hikayeler. Ama işte mesela Jason Tatum'un anlattığı hikaye de annesiyle olan hikaye. O da çok özel bir hikaye. Yani Hollywood'da belki izlenmez ama
hı hı.
Amerika'nın içinde de insanların ne kadar zor hayatlar yaşadığını gösteren bir, Amerika'nın rezil bir sistem olmasından ötürü gösteren bir hikaye. Şimdi düşünüyorum açıkçası. Hani basketbolda da öyle. Hani futbolda var öyle karakterler, şeyler ama daha NBA'ye taşınan basketbolculukta. Senin var mı aklına gelen başka örnek?
Ya Curry bir aklıma şey geldi.
Curry de bu arada hani şey bir franchise'ın en büyük yıldızının oğlu yani. Yani Curry'nin hikayesi de o kadar etkileyici olmayı versin.
Hı-hı.
O Curry'ye onu diyeyim. Hani
ya siyahi basketbolcuların geçmişteki oyuncularda çok fazla örnek var. Mesela Dennis Rodman'ın şeyi falan hani etkileyici. Basketbola tutmuşu diyelim. İşte Allen Iverson'un biliyorsun şeye falan karışıyor. İşte bu bowling salonunda falan bir tartışmaya karışıyor beyazlarla. Orada işte onun bir şey mahkeme süreci var. Halk ayaklanıyor vesaire. Hani oradan çıkıyor. Birinci sıra seçimi oluyor. MVP oluyor. Takımını finale taşıyor. O kazma Sixers kadrosunu. Hani şey çok örneğimiz var. Ama bence de Curry bunlardan biri değil ya.
Evet değil. Paul Pierce ne diyorsun?
Onun şeyini bilmiyorum abi.
Bir şey kavgasında 8 yerinden bıçaklanıyor, sonra 82 maç oynuyor ya çaylak sezonunda.
Aa, evet. Tamam. Olacak acayip.
Yani böyle ya şeyler.
Ya da çapraz gitti diye insanlar sanıp bir anda lavaboya girip ihtiyaç giderip.
Bunu söylemek lazım. Yani futbol daha böyle halkın sporu olduğu için ve işte nasıl diyelim, futbol dünyanın en popüler sporu ve aynı zamanda 11 kişi oynadığı için hani böyle hı-hı, bir takıma bilgi noktadan girip sonra yükselebiliyorsun. Ve işte çok fazla takım var. Çok fazla elit takım var.
Hı-hı.
Şampiyonlar Ligi 32 takımla oynuyor. Daha Avrupa Ligi var bunun falan. Abi NBA bir daha niş bir sporun bir ulusal ligi. O yüzden NBA oyuncusunun şu hayat hikayesi zaten birçok oyuncu o noktaya gelmeden kırılıyor oluyor. Yani o şeyi aşamıyor oluyor. Hani o yüzden böyle hikayeler daha futbol hikayelerine kıyasla daha az dramatik kalıyor. Diyelim.
Geçiyorum.
Geçelim.
Ozan Tatar. Jaylen Brown takas olsa her iki taraf için de iyi olur dediğiniz takas hangisi olur?
Hiç düşünmedim biliyor musun? Jaylen Brown takas olsa hangi takım iyi olur? Senin var mı aklında bir şey? Jaylen Brown'a verip alabileceğin bir oyuncu. Yani şimdi Zinger'ın top 100 listesini açacağım önüme.
Hı hı.
Bakacağım Jaylen Brown'un altında işaretlenmiş oyunculara. Diyeceğim ki bu daha iyi olur. Bakacağım şimdi. Şimdi yani inelim aşağı.
Ya bu soru şey sorusu aslında, hani iki yıldızın yerini değişsek sorusu gibi geliyor bana. Çünkü yoksa Jaylen Brown alan her takım memnun olur bu durumdan. Ama Celtics'in de karşına bir yıldız alması lazım.
Şimdi abi al açtım bakalım şimdi. Abi hayır ben NBA
Siyakam Jaylen
player
Brown
demem abi yapma Allah aşkına.
takasa ne dersin?
Olmaz. Olmaz ne derim? Olmaz derim. Şimdi
Anladım.
Jaylen Brown'u 10-22'de göstermişler. Tyrese Haliburton'la takaslanmaz. Domantas Sabonis bize yaramaz. Jalen Brunson guard var elimizde yeterince. Trae Young olmaz. Mark Anthony tamam zaten burada da şey bitti. İyi oyuncular bitti.
Garland Brown takası nasıl olur? Ha? Yok mu?
Yok. Yok abi yok. Yani yok şu an bakıyorum hakikaten. İndim bayağı da indim. Hani olmaz abi Kate Cunningham'da değil yani. Hani iniyorum iniyorum yok. Hani belki işte Josh Giddey belki daha böyle oturmuş bir oyuncu olsa hani Josh Giddey'in 3 sene sonrası olsa belki o olur. Hani Jaylen Brown arada kafa kontak kapatıyor diye Paul George'a gitmek isteyen deli var mıdır bilmiyorum. Hani o yüzden yok yani. Yok. Yok. Yok. Yok. Donovan Mitchell
Olabilir ama her seçim.
Cleveland uzun kontrat alıyor. Sen de şey alıyorsun. Yaşı yakın oyuncu alıyorsun. Hani belki öyle bir Donovan Mitchell olabilir ama şu an yok.
Tavanı düşürüyor Cleveland'ı. Zaten tavanı ne diyeceksin ama olsun. Başka kim olabilir? Düşünüyorum. Yok. Şey çıkmadı. Siakam'a okey demedin.
Yok abi Siakam ne alaka ya?
Hadi.
Ne alakası var yani?
Towns iyi durumda olsa Minnesota diyecektim.
Aman.
Ama Towns maalesef eski gücüne değil.
Porzingis var. Porzingis var. Towns'u ne yapacağım?
Yani. Geçelim.
Yani hocam. Geçelim.
Son soru.
Son
Gerçi
mu daha var lan?
buradan bir alıntıya bakayım. Benim alıntıma da soru gelmiş. Dur. Hemen. Dur. Son 3 soru o zaman. Maalesef yaşadığı için mutlu. OKC son yıllarda draftlarda gayet iyi uzun prospektler varken Jalen Duren, Derek Lively gibi neden hala guard draft ediyor ve fizikli pivotsuz oynama planları sizce ne kadar sürdürülebilir olur? Bu plan sizce yeni bir trend başlatabilir mi?
Hoca sen ilk bir ben şunu söyleyeyim. Pivotsuz oynamak diye bir trend yok. İlla oynayacağız. Yani çünkü rebound alman gerekiyor. Ama şu hani Jalen Duren'in yerine kimi aldılar? Osman Dieng'i aldılar değil mi? Osman
Evet.
Dieng'i aldılar. Hani
Jalen Williams ve Osman Cenk alındı o şeyde.
yani şu an yapılsa
Onu
bence şu an tersini yaparlardı bence. Şu an ellerinde imkan olsa.
aldı.
Derek Lively de bilmiyorum. Derek Lively Mavericks o noktada çok ihtiyacı olduğu için çok iyi oldu. Hani Derek Lively şu an mesela OKC'de bu etki yaratabilir miydi emin değilim ben. Çünkü Derek Lively de öyle fizikli bir uzun değil sonuçta. Hani böyle Steven Adams modeli böyle küple bir uzun değil. Jalen Duren'dan daha farklı bir prospect Derek Lively. Hani Jalen Duren konusuna katılıyorum. Orada biraz overthinking yapmış olabilirler ama Osman Dieng de değerli bir oyuncu. Daha Osman Dieng'e de bakmak lazım. Ama Derek Lively Chad Holmgren'e yanına böyle tabii ki çok değerli bir oyuncu ama tam böyle uyan bir oyuncu değil ki bu sene Wallace mıydı bu seneki sizin draftınız?
Efendim?
Wallace mıydı bu seneki sizin draftınız?
Jason Wallace.
Aynen. O da iyi topçu yani. Yani neden Derrick Rose, neden Wallace? Onu da Wallace'ı görmek lazım. Bunlar hep ya abi bu oyuncular daha 3 sene, 4 sene çok var bu oyunculara dair ve beklemek lazım bence bu.
Ben
Ya bunu niye yapmadın
sana
yani demek için.
OKC'nin ihtiyacını söyleyeyim mi?
Söyle.
Grant Williams. Bu kadar net. Bak açık.
Kısa kısa kısa.
Kısa kalsın abi. 4 yani savunabiliyor 5 numara. Kalçası geniş. Birden 5'e kadar switch yapar. Yani yeri geldiğinde pick and roll'de 5 numara savunutursun. Çetede zayıf taraftan yardım getirtirsin yani.
E
Ama
neden Neden Jeremiah Robinson Earl'ü kestin diye sormazlar mı adama?
İşte Jeremiah Robinson Earl şey kadar fizikli değil abi. Yani çok blow by oluyor. Hani çok yani şeyinden kolay geçiliyor, öyle söyleyeyim. Algıya nazaran çok daha kolay savunmana geçiliyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama tabii yani CR'yi de kalabilirdi yani. Ben severdim yani kendisini. Villanova'dan beri. Chat konusunda şu var abi. Şimdi Jalen Duren...
Size böyle Zach Nunez'i gibi full switch savunmacısı olur mu?
Olur.
Olursa olur.
Oradaki sıkıntı şu. Bu adamları konuşurken yani Chet Holmgren'le beraber düşünmek gerekiyor. Şimdi Duren live ikilisinden birini aldığın zaman sen Chet Holmgren'i dörde atıyorsun. Chet'i dörde atmak demek hücumda çok fazla şeyden vazgeçmek demek. Yani en basitinden yani az önce anlattık yani pick and pop oynayabiliyor, pick and roll'de devrilebiliyor, lob tehdidi var. Kısa devirme sonrası iyi pasör. Ben bu kadar hani iyi pasör olduğunu bilmiyordum Gonzaga'da açıkçası. Bunların çoğundan vazgeçiyorsun. 4 numara oynadığı zaman fizik avantajı yok. Hani uzun ama hani rakip 4 numaraları, 3 numaraları düzenli şekilde rakip potaya kadar ittirebilecek kadar fizikli bir oyuncu değil. Bu sefer Chet'in ucundan getirdiklerinden vazgeçiyorsun aslında. Biz Chet Holmgren'i 4 numara olarak evet yaz ligiydi ama yaz liginde gördük. Olmadı. Yani çok bocaladı. Çocuk 5'e geçince prangalarından kurtulmuş gibi oynamıştı orada bile. Dolayısıyla bence hani evet Duren Lively gibi hani uzun böyle sayısı çember koruyabilen hani atletik iyi rebound uzunlar tabii ki iş görebilir. Ama konuşurken de bu takımda bir hani Chet Holmgren olduğu gerçeğini unutmamak lazım bence. Yani. Diğer taraftan da hani işte birinden Osman Ceng'i aldı tabii. O bir proje. Hani koç Sam Presti sever böyle denemeleri. Hani 3 tane de birinci tur yaktı. Hani 2 tanesini korunması çok şey yani çok fazla ama yine de hani 3 tane birinci tur verildi. O draft hakkını Knicks'ten alabilmek için. Diğeri de Jason Williams oldu. Jalen Williams oldu abi baktığın zaman. Şu an herkes Jalen Williams'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğundan, ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğundan bahsediyor sonuçta.
Tamam, o yüzden Jalen
Williams. O yüzden hani çok şey de olmadı. Ayrıca chat'te pivot yani bu arada. Hani fizikli değil. Fizikli oynamaya çalışıyor, fiziksel oynamaya çalışıyor. Fizikli değil ama chat'te bir pivot yani. Onu da söylemek lazım. Geçiyorum.
Okey.
Fritz abi sormuş. Faul, serbest atış ve alt üst üzerinden bahis çıkış yapan bir hakem çok aptal değilse yakalama ihtimali var mıdır?
Abi Türkiye'de yapıyorlar bunu.
Hı-hı.
Ve tekniği şu oluyor. İlk çeyrek böyle 6 dakika kala iki takımın da faul hakkını dolduruyorsun. Sonra ucuz faul çalıyorsun iki takıma da. Hı-hı. İlk çeyrek olduğu için de göze batıyor. Ne sonucu etkiliyor? Sonucu etkilemediği için kimse ağlamıyor. Sadece ilk çeyrek daha yumuşak geçildi deniyor. Hani o yüzden yapılıyor bu.
Hı hı.
Ve üç yapılıyor genelde. Yani hakemlerde de işte sevgili dostumuz Yasin Yıldırım gibi alt oynamam şeyi var. Tribi var. Hani yapılıyor yani. Bilgi olarak vermiş olalım. Ve tekniği de ilk çeyrek spamlamak üzerine.
Evet. Güzel bir şey oldu. Bilgi oldu. Türk basketboluyla alakalı. Asper Hoca Batı'da şampiyon yarışı bitti mi diye sormuş son olarak.
Hoca bitmez. Son maça kadar buradayız, izliyoruz.
Evet. Yani daha toparlanacak çok takım var. Tabii Denver çok iyi başladı ama geçen sene şampiyon olan Denver'ın sezonu nasıl bitirdiğini ve insanların da onlar hakkında nasıl konuştuğunu da hatırlıyoruz. Yani Denver bu soğumaya nasıl şampiyon olacak, Batı'da nasıl çıkabilir falan diye konuşuluyordu. Adamlar Batı'yı neredeyse süpürdü yani.
Yani.
Bir bakmak lazım. Peki adayın için Dallas mı?
Ne Chase için?
Adayın.
Tehdit için mi?
Denver'a tehdit yok yani. Bir numaralı tehdit kim olur sence?
Mavericks. Evet. Ama yok hiç kim tutacak abi?
Grant Williams'ın
lakabı neden? Grant Williams'ın lakabı neden Batman? Bunu insanlar kendine sorsun.
Evet. İstersen bu şekilde de bitirebiliriz abi podcast'ı.
Evet. Bu arada arkadaşlar madem podcast'i bitirdik bu şeyi de yapacağım. Rant'i de atacağım. Biz istatistiklerimize göre şu an podcast'in 1.5. saatindeyiz. Bizim podcast'imizi her podcast'imizi en az 100 kişi sonuna kadar dinliyor. Bu bizim elimizdeki istatistik veri. Bu müthiş bir veri. İlk önce çok teşekkür ederiz.
Hı hı.
Buraya kadar dinlediğiniz için. Ancak haftada size 1,5 saat en azından, genelde 2 saat bedavadan basketbol sohbeti sunan insanlara bir fav, hani alıntıdan da geçtim, fav bu çok görüyorsanız bunu da sizin vicdanınıza bırakıyorum. Yani eşimiz dostumuz da dahil buna. Asper Hoca, ad vererek konuşuyorum. Eleştirilerde varsın, RT'de fav'da yoksun. Hani biz de para istemedik, şampiyonluk istemedik. Bir RT istedik, iki hoş söz istedik. Onun için çekiyoruz podcast'i her hafta. Şunu da ekleyelim. İnşallah bu podcast'i çarşamba yayınlanacak şekilde bir şeyi oturtmaya çalışıyoruz düzene.
Hı hı.
İnşallah da sağlayabiliriz. Hani bu podcast'i daha da profesyonel şekilde yapasımız var. Öte yandan bir şeyimizle beraber, bizim fantezi ekibimizle beraber bir şey yaptık. Discord grubu, WhatsApp grubu. Hem WhatsApp grubu akıyor, hem Discord'da arada maç izliyoruz hafta sonları. Hı-hı. Oturup geceleri. Bir arkadaş açıyor yayınları, böyle maç içi geçip gidiyoruz. Hoş sohbetimiz oluyor. O grubu biraz büyütesimiz de var ama içeride de sohbet çok tuttu. Hani politikada konuşabiliyoruz, onu da konuşabiliyor. Kimseyi böyle nefret suçu işlemiyor içeride. Hani endişe içindeyiz. Hani böyle lige girmedim ama abi hani muhabbetimiz var diyen insanlar varsa, bir girelim insanlar diyen varsa yine DM'den başvurabilirler. Onu bir şey yaparız, ayarlarız. Yani hoş bir ortamımız oldu Discord'da. WhatsApp'ta da gün içinde iyi sohbetler dönüyor. Onu da şey yapmış olalım, eklemiş olalım. Ayrıca kendi kurduğumuz ligde Sör Hoca ile beraber 2 maçta, 2 haftada 4 maçta 0 galibiyet aldık. Bunun da hani dinleyicilerimizin fantezi kalitesi olarak altını çizelim. Ancak ilk kazandığım haftaya kadar fantezi liginin şeyini açmayacağım, analizini açmayacağım burada, onu da söyleyeyim.
Yani ben de açmayacağım. Ben de açmayacağım.
Yani, rezilliğe gidiyoruz ben sana söyleyeyim. Ligimizde ikimiz de playoff'a kalamazsak rezilliğe gidiyoruz ben sana söyleyeyim.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada artık bir takas döner hocam. Orada bir takas döner.
Orada bir ayar, ince ayar çekeriz. Bir güçleri birleştirmeli yaparız. Bir aynen, Fenerbahçe Ülker yaparız orada.
Kesinlikle abi.
Tamam.
Ağza sağlık.
Senin ağza sağlık abi.
Dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.